19. kısım. Sayfa 203. Jean iyice yerleşti ve masanın üzerini yeniden incelemeye başladı. Çevresine neşe saçan biblolar, seyahat hatıraları, bilezik haline getirilmiş Afrika kabukları, Güney Amerika yününden iplikler, şal veya halı parçaları, hiç kuşkusuz okyanusya kökenli küçük ahşap heykelcikler, ayrıca kağıt tutturmakta kullanılan mandallar da vardı. Lastikler, bir zamanlar içinde bisküvi olan açık renkli balzam ağacından yapılma, üzeri logolu bir kutu. Jean kutuyu açtı. İçinde bir sürü kağıt vardı. Kırtasiye faturaları, üzerine bir şeyler yazılmış postitler. Jean bunlara polis tarafından el konulmamış olmasına şaşırmıştı. Ama çok önemli bir şey çıkmayacağı da aşikardı. Biraz daha karıştırdı. Nakliye firmalarına ait bordrolar. DHL, UPX, FedEx. Bazıları boştu. Bazılarında ise göndericinin adresi yazılıydı. Nelly, Amerika'nın dört bir yanından gönderi alıyordu. Jean bunların araştırmalarıyla ilgili olduğu sonucuna vardı. Kan örnekleri, gen analizleri yapmayı sağlayan parçalar. İşlerinden biri dikkatini çekti. Nikaragua'nın başkenti Managua'dan geliyordu. Göndericinin adı Plasma Inc. şirketinden Eduardo Manzerana'ydı. UPS'le gelen koli 31 Mayıs 2008'de Nelly'ye ulaşmıştı. Cinayetten 5 gün önce. Managua, François Tan'ın pazar günü bilinmeyen bir numarayı aradığı şehir. Anton Ferro da pazartesi sabahı Madrid üzerinden oraya uçmuştu. Jean kağıdı cebine koydu. Sizin için verimli oldu mu? Bernard Pavo ofisin kapısında duruyordu. İşe dönmem gerekiyor. Yani odama demek istiyorum. Kendi katıma. Elbette dedi Jean ayağa kalkarken. Ben de gidiyorum. Sorun değil. İri yarı adam asansöre kadar onu eşlik etti. Kapılar açılınca onunla birlikte kabine girdi. Ev sahibi rolünü sonuna kadar oynamak istiyordu. Zemin kata ulaştılar. Klimayla soğutulan beyaz holü hiç konuşmadan geçtiler. Jean Nelly'nin düzenli olarak aldığı koli ve paketlerle ilgili birkaç soru sormayı düşünmüştü. Ama içgüdüsel olarak artık ona soru sormaması gerektiğini hissediyordu. Binanın girişinde öğleden sonrasının boğucu havasında Bernard Pavo'a yeniden konuşmaya başladı. Geçen sefer sizi şaşırttığımı hissettim. Üzüntümü göstermemiş olmamdan bahsediyorum. Üzüntü gözyaşı olmadan da ifade edilebilir. Nirvana mı? Sitogenetikçi ellerini ceplerine soktu. Gözlük çerçevesinin ardındaki yarı kapalı gözleri Buda'nın bilgeliğini çağrıştırıyordu yine. Bir yargıç olarak bilmem ama bir kadın olarak hoşuma gittiniz. Öyleyse bana yüreğinizdekini söyleyin. 57 yaşındayım dedi yeni bir sigara daha yakarken. Nelly 28'indeydi. Hemen hemen o yaşlarda iki oğlum var. Nelly güzel bir kızdı. Ben bir güzellik abidesi değilim. Bunu fark etmiş olmalısınız. Ama yine de birlikteliğimizin bir ahengi vardı. Bu sizi şaşırttı mı? Hayır. Aleyhimizdeki her şeye rağmen Nelly benim son şansımdı. Ve ben onu mutlu edeceğime inanıyordum. Belki çocuklarımız bile olabilirdi. İşimiz nedeniyle çocuğa pek meraklı olmamamıza rağmen. Bir anomaliden mi korkuyordunuz? Sadece doz aşımı. Kellogg's'ta çalışan biri asla sabah kahvaltısında tatlı gevreği yemez. Daha iyi bir benzetme yapabilirdiniz. Pislediğin yerde yemek yeme mi diyorsunuz? Pavo'a bir kez daha kendi şakasına güldü. İlkinden çok daha yüksek, çok daha güçlü, çok daha mutlu bir kahkaha. Jean adamla tanıştığında hissettiği duyguyu yeniden yaşadı. Pavo'a duygularını ustaca yönetiyordu. Nelly ve üzüntüsü aklına geldiğinde gülümsemesi bir anda kayboluyordu. Üzüntü ve neşenin tam bir uyum içinde harmanlandığı bir ruh haline sahipti. Size bir sır vermek istiyorum dedi gözlük çerçevesini düzeltirken. Geçen perşembe Nelly'nin cesedi bulunduğunda katili bulacağıma yemin etmiştim. Onu kendi ellerimle öldürmeye. Ellerini öne doğru uzatarak devam etti. İnanın bunun için silah aldım. Karmamın Nelly'nin intikamını almak olduğunu düşünüyordum. Ve sonra siz ofisime geldiniz. Yani bu karma sizin karmanız. Nedenini bilmiyorum ama sizin yazgınızda bu pisliği yakalamak var. Onun peşini bırakmayacaksınız. Sizin avınızda ne sınır ne de soluklanma olacak. Belki de bu av başka bir hayatta sürüp gidecek. Ama ruhlarınızın, sizin ve o canavarın kaderi karşılaşmak ve hesaplaşmak. Umarım bu yaşamda bunu başarırım. Bernard Pavo'a bir vahiy etkisiyle bitkinleşen Buda gibi gözlerini kapattı. Bundan şüphem yok. Tan'ın telefon görüşmeleriyle ilgili bir ilerleme var mı? Bunu daha önce konuşmuştuk sanıyorum. Rehbere kayıtlı olmayan numaralardan söz etmiştik. Nikaragua ve Arjantin'de kimlerle görüştüğünü saptadın mı? Sadece Nikaragua'dakini şimdilik. Herifin adı ne? Eduardo Manzerana. Arabasının direksiyonundaki Jean cebinden Nelly'nin ofisinden çaldığı UPS teslim belgesini çıkardı. Onun koliyi gönderen kişi olduğunu biliyordu. Damarlarının karıncalandığını hissetti. Geçen 31 Mayıs'ta Nelly Barjak, Plasma Inc. laboratuvarlarının müdürü Manzerana tarafından yollanan bir koliyi almıştı. 8 Haziran'da da François hiç kuşkusuz bir hematolog, yani kan hastalıkları ve kan yapıcı organlar konusunda bir uzman olan bu adamı aramıştı. Hepsi bu kadar değil diye devam etti Reisenbach. Şu senin psikiyatrın, Anton Ferro'nun yaptığı görüşmelerin de listesini bir kez daha gözden geçirdim. Sadece pazartesi günü yaptığı son iki telefon görüşmesini değil. Tüm hafta sonu yaptığı görüşmeleri. Pazar günü saat 17'de Nicole Guay'ı aramış. Bir cep telefonu. Kim aramış tahmin et. Eduardo Manzerena. Doğru. Başının çaresine nasıl bakarsın bilmiyorum ama en sıcak ipucu senin elinde. Ve Managua'ya kadar uzanıyor. Jean cevap vermedi. Bir ilişki vardı, evet. Otizm, kromozomlar ve tarih öncesi arasında. Belki de Nikaragua kaynaklı bir plazma örneğinde bulunan organik derin bir şeyler. Ya sen, dedi yeniden Reisenbach. Sen ne durumdasın? Kurbanların patronlarıyla görüştüm. Helen Garodi, Bettelheim Enstitüsü, Bernard Pavua, aynı adı taşıyan laboratuvarlar. Seninle konuştular mı? Evet, sorun yok. Bir yargıcın böyle paldır küldür gelip sorular sorması onları rahatsız etmedi mi? Alışıldık uygulamaları bilmiyorlar. Tam tersine yardımcı oldular. Polis üsteledi. Peki senin bu davadan sorumlu olmadığından haberleri var mı? Ünvanına saygı gösteriyorlar. Tam olarak neyin peşindesin? Bu akşam bu konuda daha fazla şey öğrenmiş olacağım. Saat 17 Jean. Fazla zamanın kalmadı. Bu senin için de geçerli. Üç kızın gündelik hayatlarını eşeledin mi? Evet, bir şey yok. Yollarının kesişmesini sağlayacak ne ortak bir mekan ne ortak bir isim. Tarih öncesi müzelerinde meydana gelmiş herhangi bir hırsızlık veya vandallık olayı araştırttım. Nada. Ya olay yeri araştırma tarafında, adli tıp enstitüsünde yeni bir gelişme var mı? Varsa bile onları arayacak olan ben değilim. Dava kime verilmiş biliyor musun? Hayır. Herhangi bir isim öğrenir öğrenmez seni ararım. Onlardan uzak durmam için mi? Düşmanlarının kimler olduğunu öğrenmen için. Jean daha ciddi bir tonda konuştu. Bu Eduardo Manzera'nın kim olduğunu öğren. Managua'daki Plasma Inc. şirketinin faaliyet alanlarını araştır. Ve Tan'ın Arjantin'de aradığı şu diğer herifin adını da öğren. Jean, bu akşam her şeyi durduruyorum. Tamam, gece telefonlaşırız. Port ile Chapelle görünmüştü. Çevre yolundan ayrıldı ve Chapelle sokağına girdi. Otizmi araştırmıştı. Genetiği de. Geriye tarih öncesi kalıyordu. Isabel Viotti'nin atölyesine doğru ilerledi. Hava metrosu hattına ulaşınca sağa Chapelle bulvarına, ardından sola Mobel sokağına döndü. Magenta bulvarına varana kadar devam etti. Republic meydanına doğru yol almaya başladı. Ama oraya varmadan önce dosdoğru yukarı Faubourg du Temple sokağına çıkmak için Lansley sokağına girdi. Küçük arabasının içi fırın gibi ısınmıştı. Kliması artık çalışmıyordu. Zaten bir gün doğru dürüst çalıştığını da hatırlamıyordu. Jean kendi terinde boğulacağı hissine kapıldı. Cep telefonu çaldığında 111 numaranın önünde durmak üzereydi. Alo? Kumandan Comey'e. Jean cevap vermedi. Bir an bu isim ona bir şey ifade etmedi. Size bu sabah çiçek getirmiştim. Aa evet, tabii. İnsanları alevlerden koruyabilecek maddelerle ilgili araştırmalar yaptım. Film sektörüyle temasa geçtim. Dublörler, uzmanlar. Bu sabah biraz bilgi topladım. İnsanı alevlerden koruyabilecek herhangi bir ürün yok. Çıplak bir vücudun hiçbir tehlike olmadan alevlerin arasına girmesini sağlayacak bir madde de. Bu konuda kuşkum vardı. Teşekkür ederim. Ben asma katta François Tan'la dövüşen alevler içindeki çıplak adam, herhangi bir acı hissetmeden yanmakta olan bir canavar. Yoksa hayal mi görmüştü? Her şey yolunda mı diye sordu itfaiyeci. İyi misiniz? İyiyim, her şey yolunda. Çiçekler için tekrar teşekkürler. Asıl ben teşekkür ederim. Jean arabasından çıktı ve titrediğini fark etti. Sinirleri bir arpın telleri gibiydi. Kopma noktasına gelmişti. Binalar ve avlular arasında bir süre kararsızlık yaşadıktan sonra bambu ekili alanın arkasındaki atölyeyi buldu. Atölyede büyük bir hareketlilik vardı. Isabel Viotti'nin beyaz önlüklü yardımcıları heykelleri iki tekerlekli arabalarla taşıyorlardı. Büstleri, kafaları taşıyan başkaları da vardı. Jean kalabalığın içinde Patroniçe'nin kırmızı saçlarını fark etti. Taşınıyor musunuz? Jean eşikten içeri girmişti. Kapı açıktı. Isabel Viotti onu hemen tanıdı. Ellerini önlüğüne kurulayarak ona doğru yaklaştı. Gülümsüyordu. Atölyede değişiklik yapmaya karar verdik. Bazı şeyleri silmeye çalışıyoruz, anlayacağınız. Mekanın ruhunu değişmek için. Anlıyorum. Francesca'nın cenaze töreni bugündü. Polisten kimse gelmedi. Beni arayan da olmadı. Bu normal mi? Katili buldunuz mu? Daha çok tam tersi. Tersi mi? Jean bu basit kelime oyunundan pişman olmuştu. Ne zamanı ne de yeriydi. Aniden ciddileşerek devam etti. Gazeteleri okumadınız mı? Bugün okumadım, hayır. Davadan sorumlu olan yargıç. Son gelişimizde benimle birlikte olan. Öldü. Bir yangında. Kuşkusuz kadınların katili onu da öldürdü. Isabel Viotti'nin rengi bir anda attı. Saçlarının çarpıcı rengiyle oluşan kontrast. Klimt'in bir tablosundaki karşıtlığı andırıyordu. Beyaz ile kırmızının kontrastı. Siz, Siz tehlikede olduğumuzu mu düşünüyorsunuz? Yani burada demek istiyorum. Hayır, kesinlikle. Birkaç dakika konuşabilir miyiz? Kadın huzursuzluğunu belli etmemek için gözle görünür bir çaba sarf ediyordu. Öyle buyurun. Uzun siyah bir masanın bulunduğu sergi salonuna geçtiler. Heykeller hala yerlerinde duruyordu. Oturun. Ne öğrenmek istiyorsunuz? Bazı bilgilere ihtiyacım var dedi Jean, Lake masaya otururken. İşimizle mi ilgili? İnsan türünün evrimi hakkında. Isabel Viotti hala ayakta duruyordu, şaşırmış gibiydi. Bunun soruşturmanız açısından bir önemi mi var? Şimdilik karanlıkta el yordamıyla ilerliyorum. Milyonlarca yıllık bir evrimden söz ediyorsunuz. Bunun için bütün gece bana bir özet geçin. Kadın ellerini ceplerine soktu. Üzerinde kil lekeleri olan beyaz bir önlük vardı. Kararsız gibi görünüyordu. Geçen birkaç saniyenin ardından sordu. Bir çay ister misiniz? Zahmet etmeyin. Hiç zahmet olmaz. Bir termosta sürekli olarak sıcak su bulundururum. Peki, koyu ve şekersiz. Isabel Viotti birkaç saniyeliğine gözden kayboldu. Dumanı tüten iki fincanla geri döndü ve konuşmaya başladı. Arkasında tarih öncesi döneme ait yaratıklar hem öğrenci hem de davanın ana konusu olarak sanki onları dinliyordu. Genel olarak 6 ile 8 milyon yıl önce insanın genetik açıdan maymundan farklılaştığı düşünülüyor. O dönemde Doğu Afrika'da Afrika kıtasını boydan boya kat eden uzun bir çatlak oluştu. Rift çatlağı. Bu olay bizim kaderimizi belirleyen ekolojik bir kopmaya yol açtı. Bir tarafta nemli ormanlar varlığını sürdürürken maymunlar da maymun olarak kaldı. Diğer tarafta topraklar kurudu ve savanaların oluşmasına sebep oldu. Bu yeni koşullar gereği maymunlar vahşi hayvanları görebilmek için arka ayakları üzerinde doğruldular. Böylece iki ayaklılığa ilk adımı attılar. Ve insanın atası olan ki en bilinen örneği Lucy'dir, Australopithecus'a dönüştüler. Adını duymuşsunuzdur. Bu kadın 3,3 milyon yıl öncesine aittir. Ama bir sorun vardı. Neydi? O. Isobel Viotti elini boyu tam 1 metre olan siyahımsı bir yaratığın üstüne koymuştu. Her şeyiyle bir maymuna benzeyen ancak ayakları üzerinde dik durabilen bir yaratık. Tomai, 2001 yılında bulundu. 7 milyon yıl öncesine ait. Rift çatlağının oluşmasından önceye. Üstelik çatta ortaya çıkarıldı. O halde ekolojik değişimle de herhangi bir ilgisi olamazdı. Gerçekten de çatlak olayıyla bir bağı yok mu? Bu da paleoantropologların uzun süreden beri dile getirdikleri şeyi ispatlıyor. İnsanın ortaya çıkışı Afrika'nın dört bir yanında eş zamanlı oldu. Bulunan türler iklimle, ortamla, karşılaşılan zorluklarla doğrudan bağlantılıydı. Bir arada yaşayan farklı topluluklar bu koşullara uyum sağladı ve yavaş yavaş insan türüne doğru evrim geçirmeye başladı. Australopithecus'lardan sonra ne oldu? Homo habilis ortaya çıktı. Viotti başka bir heykele yöneldi. Daha az kıllı, biraz daha uzun, yaklaşık 1,5 metre. Ama çok daha maymunsu. En az 2 milyon yıl öncesine ait. Ona bu ad verildi. Çünkü taşları, aletleri kullanmaya başlamıştı. Beyni de daha büyüktü. Hepçildi. Henüz avlanmayı bilmiyordu. Daha çok vahşi hayvanların artıklarıyla ve ölü hayvan kalıntılarıyla yetinen bir leş yiyici. Her ortama ayak uydurarak onlarca bireyden oluşan gruplar halinde yaşayan bir tür. Sonraki aşama Homo erectus. 1 milyon yıl önce ortaya çıktı. Tüm dünyaya dağıldı. On binlerce yıl içinde yakın doğuya, sonra Asya'ya yöneldi. Bu türe ait heykelleriniz yok mu? 10 yıldan beri bir kafatası bekliyorum. Homo erectus'un çok bilinen iki türü vardır. Bir tarafta yavaş yavaş ortadan yok olan Neandertal insanı ve daha sonra Homo sapiens sapiens'e dönüşecek olan ve kalıntıları Avrupa ile Orta Doğu'da bulunmuş arkaik Homo sapiensler, yani Kromagnonlar, şu ünlü Kromagnonlar, doğrudan atalarımız. Viotti kürk giymiş, elinde bir mızrak tutan, daha uzun boylu ve daha yapılı bir yaratığın görülmesi için kenara çekildi. Yarısı uzun saçlarla örtülmüş bir yüzün kabahatları. Bir hard rock grubunun roadisti olabilecek veya eski tür bir korku filminde çığırından çıkmış bir seri katili oynayabilecek bir adam. Tau Tavel insanı. Avrupa erektusu. İskeleti Doğu Pirenelerde bulundu. En az 450 bin yıl öncesine ait. Neandertal insanının alt şubesi. Aslında bir Neandertal öncesi insanı. Henüz ateşi bilmiyor. İki yüzlü aletler kullanıyor. Avlanıyor ve vahşi hayvanlardan korunmak için mağaralarda yaşıyor. Bazen yamyam davranışları sergiliyor. Jean, katilin krizler sırasında bu ilkel yaratıklar gibi davrandığından emindi. Bir dinleri var mıydı diye sordu. Din daha sonra ortaya çıkıyor, mezarlarla birlikte. Bu da yaklaşık 100 bin yıl öncesine dayanıyor. Neandertal insanları ve Kromagnonlar doğanın güçlerine saygı gösteriyorlar. Jean cinayet mahallelerindeki kanla yazılmış yazıları düşündü. O dönemde mi mağaraların duvarlarına resimler yapmaya başlıyorlar? Hayır, Neandertal insanı fresk sanatını hiç bilmedi. Yaklaşık 30 bin yıl önce de ortadan yok oldu. Bu süre içinde de Kro-Magnon insanı gelişmeye başladı. Ve onunla birlikte de mağara resimleri. Kosk ve Lakre'deki mağara resimleri de o döneme mi ait? Hepsi o çağda yapılmış, evet. Bana bu freskler hakkında ne söyleyebilirsiniz? Bu benim uzmanlığım değil. Eğer isterseniz size bir uzmanın telefonunu verebilirim, bir dostum. Isabel Viotti, Sioux yerlilerini andıran hayvan postlarına bürünmüş bir grup insana doğru yöneldi. İşte Kro-Magnonlar. İlk gördüğünde olduğu gibi Jean bu kez de şaşırmıştı. Arkaik insanları hep hayvan postlarına bürünmüş, mağaralarda yaşayan yarı insan, yarı maymun yaratıklar olarak hayal etmişti. Aslında daha çok Western filmlerinde gördüğümüz Kuzey Amerika yerlilerine benziyorlardı. Siyah uzun saçlar, deri tunik ve pantolonlar, sofistike takılar ve aletler. Onlar avcı toplayıcı göçebelerdi. Taşları yontmada, terzilikte ve kürkçülükte uzmanlaşmışlardı. Uygarlık gelişiyor. Kabileler arasında çalışma var mıydı? Hayır. Daha çok hayatta kalmaya çalışıyorlardı. Hatta gruplar arasında yardımlaşma olduğu bile düşünülüyor. Her ne olursa olsun, endogaminin önüne geçmek için farklı klanlar arasında evlilikler yapılıyor. Jean dünyanın en eski kurallarından biri olan ensest yasağı hakkında soru sormayı düşündü. Ama şu anda gereği yoktu. Zaten tüm bu konuşmalar cinayetler ve katil hakkında pek fazla bir ipucu vermiyordu. Katil şu veya bu döneme ait ritüellerden, işaretlerden etkilenmiş olabilirdi ama bir tutarlılığı yoktu. Jean bir sonuca vardı. Katilin ciddi bir antropoloji kültürü yoktu. Sadece kitaplardan, müzelerden rastgele edindiği hayal ürünleri. Sonra diye devam etti Viotti. Neolitik devrim gerçekleşiyor. Yaklaşık 10 bin yıl önce. Hava yeniden ısınıyor. Hayvan sürülerinin yaşadığı stepler ormanlık alanlara dönüşüyor. Mamutlar yok oluyor. Ren geyikleri, misk öküzleri kuzeye doğru hareketleniyor. Ve insan birkaç bin yılın içinde hayvancılığı ve tarımı öğreniyor. İşte o dönemler insanlar arasında şiddet olayları görülmeye başlıyor. Her kabile komşusunun rezervlerine göz dikiyor. Tahıl stokları, sürüler. Jean-Jacques Rousseau haklıydı. Şiddet mülkiyetle birlikte ortaya çıkıyor. Bir süre sonra maden devrimi oluyor. Tunç, sonra demir. Dinler gelişmeye başlıyor. Yazı bulunuyor. Böylece tarih öncesinden ilk çağa geçiliyor. Jean düşündü. Bu konuşmalardan ne beklediğini fazla bilmiyordu ama şu ana kadar da herhangi bir ışık yanmamıştı. Ne katilin davranışını aydınlatacak bir şey, ne de tarih öncesiyle katilin diğer iki saplantısı, otizm ve genetik arasında bir ilişki kurmayı sağlayacak bir ipucu. Açıklamalar için teşekkürler dedi. Neredeyse soğumuş çayını içtikten sonra. Size Francesca Tersia hakkında birkaç soru sorabilir miyim? Elbette buyurun. Atölyenizde ne kadar süreden beri çalışıyordu? 2 yıl. İki alanda eğitim almıştı değil mi? Evet. Heykel ve antropoloji. Onu nasıl işe aldınız? Barcelona'daki Cosmo Caixa Bilimler Müzesi'ne bir heykel yerleştiriyordum. Yanıma gelip dosyasını verdi. Bir saniye bile tereddüt etmedim. Fransa'da nasıl yaşıyordu? Kendine bir yol seçmiş miydi? Viotti heykelleri gösterdi. Yolu onların yoluydu. Thomas ile Neandertal insanlarıyla, Magdalenyen insanlarıyla yaşıyordu. Gerçek bir tutkun. Erkek arkadaşı var mıydı? Hayır, tüm hayatı heykeldi. Üstelik sadece burada değil, evinde yani Montreux'deki loftunda da daha çağdaş, daha kişisel bir çalışma yürütüyordu. Bu çalışmalar neyle ilgiliydi? Oldukça olağan dışı, bizim kalıp tekniklerimizden yararlanıyordu ama bunları gerçeküstü kişilerin yer aldığı modern sahneler yaratmakta kullanıyordu. Özellikle çocuklar, gerçekten iç karartıcı şeyler. Ama yavaş yavaş tanınmaya başlamıştı, bir sergi bile açtı. Francesca'nın loftunun anahtarları sizde var mı? Bir çiftini hep burada bırakırdı. Onları alabilir miyim? Isabel Viotti tereddüt etti. Bunu size sorduğum için özür dilerim ama bir yargıcın gelip bizzat sorular sorması pek alışıldık değil sanırım. Kesinlikle alışıldık değil. Gerçekten dosyadan sorumlu sorgu yargıcı siz misiniz? Hayır. Bundan emindim diye gülümsedi kadın. Öyleyse bu tamamen kişisel bir şey değil mi? Artık kişisel olamaz. Ölen yargıç François Tan benim dostumdu ve bu katili durdurmak için her şeyi yapacağım. Beni burada bekleyin. Isabel bir dakikalığına gözden kayboldu. Salona alacakaranlık hakim oluyordu. Heykellerin gözleri gizemli bir galaksinin yıldızları gibi karanlığın içinde parlıyordu. Işığı hala dünyaya dolaşmaya devam eden ölü bir galaksi. İşte. Polentin Sokağı, numara 34. Montreux'de. Croque de Chauvax'ın yakınında. 19. kısım sonu. Sayfa 212. Yabancı kelimeler. Eduardo Manzarena. Eduardo Manzarena N A. Nada. İspanyolca hiçbir şey. N A D A. Port La Chapelle. P O R T E D E L A C H A P E L L E. Mubeş. M A U B E U G E. Magenta. M A G E N T A. Republic. R E P U B L I Q U E. Faubourg du Temple. F A U B O U R G D U T E M P L E. Lansri. L A N C R Y. Homo erectus. H O M O E R E C T U S. Homo sapiens sapiens. H O M O S A P I N S. S A P I E N S. Neandertal. N E A N D E R T A L. Kromanyon. C R O tire M A G N O N. Australopithecus. A U S T R A L O P I T H E C U S. Lucy. L U C Y. Homo habilis. H O M O H A B I L I S. Kosque. C O S Q U E R. Lasque. L A S C A U X. Siu. S I O U X. Rudi. R O A D I E. Bir müzik grubunun konser öncesi ve sonrası tüm ekipmanları ile ilgilenen görevli. Kozmokaks. C O S M O C A I X A. Tumay. T O U M A I. Magdalenyen. M A G D A L E N I E N. Tautavel. T A U T A V E L. Montreux. M O N T R E U I L. Folentin. F E U I L L A N T I N E S. Croque de Chauve. C R O I X D E C H A V A U X.